Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Dan Ariely'nin Dürüst Olmamak hakkındaki Dürüst Gerçek adlı kitabı, davranışsal ekonomi ile popüler psikolojiyi bir araya getiren kurgu dışı bir incelemedir. Kitabın temel sorusu basittir. İnsanlar neden kendilerini dürüst sayarken küçük ya da büyük ölçüde hile yapar? Ariely sahtekarlığı yalnızca suç işlemeye yatkın az sayıdaki insanın sorunu olarak görmez. Bunun yerine sıradan insanların fırsat, sosyal çevre, maddi karşılığın biçimi ve kendini haklı çıkarma ihtiyacı altında nasıl sınırları esnettiğini deneyler ve günlük örneklerle ele alır. Amaç, insanları ahlaksız diye damgalamak değildir. Asıl amaç, dürüstlük algımız ile gerçek davranışımız arasındaki mesafeyi görünür kılmaktır. Yazar, klasik ceza ve caydırıcılık açıklamalarının her zaman yeterli olmadığını savunur. İnsanlar çoğu zaman yalnızca kazanç ile yakalanma riskini hesaplamaz. Aynı zamanda olumlu benlik imajını koruyabilecekleri kadar hile yapmaya çalışırlar. Bu yaklaşım iş hayatından eğitime, tüketimden, kamu kurumlarına kadar pek çok alandaki etik sorunları anlamaya yarar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, küçük hileler ve kendini dürüst görme arzusu aynı anda var olabilir.
The Ariely'nin kitabındaki en önemli gerilim.
İnsanların hem kendi gözlerinde dürüst kalmak istemesi hem de koşullar el verdiğinde küçük çıkarlar elde etmek için kuralları esnetmesidir. Bu nedenle kitap, dürüst olmamayı sadece açık bir suç, büyük bir zimmet ya da planlı dolandırıcılık olarak incelemez. Küçük miktarda fazla harcama yazmak, bir sınavda cevaba bakmak ya da alınan hizmetin değerini olduğundan farklı göstermek de bu çerçeveye girer. Yazarın yaklaşımında belirleyici unsur, kişinin yaptığı davranışı kendi ahlaki hikayesiyle bağdaştırabilmesidir. İnsan, hileyi çok büyütmediğini düşündüğünde kendisine hala iyi ve dürüst biri diyebilir. Bu mekanizma, davranışın tekrar etmesini kolaylaştırır. Çünkü kişi, kendisini doğrudan bir yalancı olarak tanımlamaz, istisnai bir durum yaşadığını düşünür. Kitabın güçlü yanı, bu ikiliği yargılayıcı bir dille değil, insan davranışının yaygın bir özelliği olarak açıklamasıdır. Böylece etik ihlallerin sadece niyet meselesi olmadığı anlaşılır. Kurumlar açısından da sonuç açıktır. Küçük ihlalleri önemsiz saymak risklidir. Çok sayıda kişinin az miktarda sınırı aşması, zamanla önemli maliyetlere ve güven kaybına dönüşebilir. Dürüstlüğü desteklemek için yalnızca suçluları aramak yerine insanların kendilerini nasıl mazur gördüğünü anlamak gerekir. İkinci olarak, rasyonel suç modeli. Hile kararlarının psikolojik tarafını eksik bırakır, kitap, suç ve hileyi yalnızca ödül, ceza ve yakalanma olasılığı üzerinden açıklayan basit rasyonel suç modelini sorgular. Bu modele göre kişi hileden elde edeceği kazancı ve yakalanırsa ödeyeceği bedeli hesaplar, sonra kendisi için en avantajlı seçeneği seçer. Ariely bu hesabın bazı durumları açıklasa da gündelik dürüst olmama davranışlarının büyük bölümünü açıklayamadığını gösterir. İnsanlar çoğu kez küçük bir hile için ayrıntılı bir risk hesabı yapmaz. Ayrıca yakalanma ihtimali düşük olduğu halde herkes en yüksek düzeyde hile yapmaz. Bunun nedeni, İnsanların içsel ahlaki sınırlarının ve kendilerine ilişkin algılarının davranışı sınırlamasıdır. Öte yandan bu sınırlar sabit değildir.
Ortamın dili, denetimin görünürlüğü, başkalarının davranışı ve yapılan işin paraya ne kadar yakın olduğu sınırları değiştirebilir.
Bu görüş, Türkiye gibi kişisel ilişkilerin ve kurumsal güvenin iş süreçlerinde önemli olduğu toplumlarda da anlamlıdır.
Sadece daha ağır yaptırımlar getirmek, her etik sorunu çözmeyebilir. Kuralların anlaşılır olması, beyanın işlemden önce alınması, karar süreçlerinin şeffaflaşması ve küçük ihlalleri normalleştiren alışkanlıkların azaltılması da önem taşır. Ariely'nin katkısı caydırıcılığı bütünüyle reddetmek değil, onu insanın kendini kandırma kapasitesiyle birlikte değerlendirmektir. Üçüncü olarak, para ile arasına mesafe giren değerler, hileyi daha kolay meşrulaştırabilir, Ariely, İnsanların nakit para söz konusu olduğunda, para yerine dolaylı bir değer söz konusu olduğundan daha temkinli davranabildiğini vurgular. Hediye çeki, ürün, puan, şirket imkanı, masraf kalemi ya da dijital hak gibi değerler doğrudan para kadar somut algılanmayabilir. Bu psikolojik mesafe, kişinin aldığı şeyi hırsızlık olarak değil, küçük bir ayrıcalık ya da zararsız bir telafi olarak yorumlamasına yol açabilir. Kitabın bu noktadaki çıkarımı, modern ekonomideki etik risklerin yalnızca nakit kasalarda aranamayacağıdır. Kartlar, elektronik ödemeler, sadakat puanları ve karmaşık kurumsal gider süreçleri değer ile yapılan eylem arasına mesafe koyar. Mesafe büyüdükçe davranışın ahlaki sonucu daha az görünür hale gelebilir. Bu durum kişinin mutlaka bilinçli biçimde kötü niyetli olduğu anlamına gelmez. Tam tersine kişi çoğu zaman davranışını normal görmeye başlamıştır. Uygulama bakımından çözüm, her işlemi şüpheyle izlemek değildir. Değer akışını anlaşılır kılmak daha etkilidir. Örneğin, masraf bildirimlerinde kalemlerin açıkça gösterilmesi, dijital avantajların kullanım kurallarının net olması ve çalışanların ya da müşterilerin işlem öncesinde sorumluluklarını hatırlaması. Psikolojik mesafeyi azaltabilir. Böylece soyut görünen bir avantajın da gerçek bir maliyet taşıdığı daha kolay fark edilir. Dördüncü olarak, çıkar çatışmaları, iyi niyetli tavsiyeleri bile fark edilmeden çarpıtabilir. Kitapta öne çıkan alanlardan biri çıkar çatışmasıdır. Bir kişi başkasına tavsiye verirken, aynı karar kendi gelirini, itibarını ya da iş hedefini etkiliyorsa tarafsız kalmak sandığından daha zor olabilir. Ariely'nin yaklaşımı, bu sorunu yalnızca bilinçli rüşvet ya da açık aldatma olarak görmez. İnsanlar kendi çıkarlarının yargılarını etkilediğini kabul etmek istemeyebilir. Bu yüzden tavsiyelerinin nesnel olduğuna gerçekten inanırken bile, farkında olmadan kendi lehlerine olan bilgileri daha önemli sayabilirler. Sorun, çıkar çatışmasının açıklanmasıyla otomatik olarak ortadan kalkmaz. Açıklama, dinleyene bütün yükü bırakabilir ve tavsiye veren kişinin kendisini daha dürüst hissetmesine de yol açabilir. Bu nedenle kitap, kişisel, iyi niyetin tek başına yeterli bir güvence olmadığını düşündürür. Sağlık, finans, hukuk, satın alma ve kamu yönetimi gibi alanlarda karar tasarımı önem kazanır. Bağımsız değerlendirme, görevlerin ayrılması, teşviklerin gözden geçirilmesi ve tavsiyenin sonucundan kazanç sağlayan tarafların sınırlandırılması daha sağlam önlemlerdir. Türkiye'de aile, hemşehrilik ya da yakın iş ilişkilerinin güven üretmesi sık görülür. Ancak yakınlık, tarafsızlığın garantisi değildir. Ariely'nin analizi güven ilişkilerini değersizleştirmez, fakat güvenin denetlenebilir süreçlerle desteklenmesi gerektiğini hatırlatır. Son olarak, dürüst olmama bulaşıcıdır. Ama doğru hatırlatmalar etik sınırları güçlendirebilir, Ariely. İnsanların davranışlarını yalnızca bireysel vicdanlarıyla belirlemediğini, çevrede gördükleri örneklerden de güçlü biçimde etkilendiğini anlatır. Bir grupta kuralları esneten kişi, kendi davranışını açıkça yanlış görmüyor ve grubun parçası gibi algılanıyorsa, başkaları da aynı esnekliği kabul edilebilir sayabilir. Böylece dürüst olmama, tek tek kararların toplamı olmaktan çıkar, bir norm haline gelir. Bu fikir, kurum kültürü tartışmaları için özellikle önemlidir. Yöneticilerin küçük ayrıcalıkları olağan kabul etmesi, ölçüm hedefleri uğruna kayıtların eğilip bükülmesi ya da sınav ortamında kopyanın görmezden gelinmesi, açık bir talimat verilmese bile davranış standardını etkiler. Kitap bunun karşısında insanların etik ilkeleri karar anında hatırladıklarında daha dürüst davranabildiğine ilişkin bulgulara yer verir. Buradaki önemli ayrım şudur, hatırlatma karar verildikten sonra değil, karar öncesinde yapılmalıdır. İmza, onay ya da doğruluk beyanı gibi uygulamalar doğru tasarlandığında kişinin benlik algısını devreye sokabilir. Yine de bunlar tek başına mucizevi çözümler değildir. Etik hatırlatmaların etkisi, yöneticilerin tutarlı örnek olması, süreçlerin anlaşılır olması ve ihlallerin karşılıksız kalmamasıyla güçlenir. Kitap, dürüstlüğün soyut bir değer olmaktan çok, günlük iş akışında korunması gereken bir davranış ortamı olduğunu savunur. Sonuç olarak, dürüst olmamak hakkındaki dürüst gerçek, insan davranışının karanlık yanını sansasyonel suç hikayeleriyle anlatan bir kitap değildir. Davranışsal ekonomi, psikoloji, yönetim, denetim ya da etikle ilgilenen okurlar için özellikle uygundur. İş yerinde gider, bildirimleri, satış hedefleri, çıkar çatışmaları, veri güvenliği veya kurum kültürü gibi alanlarda sorumluluk taşıyan yöneticiler de kitaptan yararlanabilir. Bunun yanında, sınırları esnetmenin sadece başkalarına ait bir sorun olmadığını düşünmek isteyen genel okur için de erişilebilir bir başlangıç sunar. Kitabın pratik değeri, kişileri kusursuz dürüstlük iddiasına çağırmasında değil, riskli koşulları tanımayı öğretmesindedir. Okur, doğrudan para yerine dolaylı değerlerin, belirsiz kuralların, uygun görünen mazeretlerin ve kötü örneklerin etik kararları nasıl etkilediğini daha dikkatli değerlendirebilir. Bu farkındalık, daha açık süreçler kurmak ve karar öncesi hatırlatmalar kullanmak için temel oluşturur. Benzer popüler psikoloji kitaplarından ayrıldığı nokta, dürüst olmamayı yalnızca kişilik kusuru veya ceza tehdidi üzerinden açıklamamasıdır. Ariely, insanların kendi ahlaki imajlarını koruyarak hile yapabilmesini merkeze alır. Bu yaklaşım, büyük yolsuzluklarla küçük gündelik tavizler arasında bir süreklilik olduğunu gösterir. Kitap bütün etik problemler için tek bir çözüm önermez. Buna karşın hem bireysel vicdanı hem de çevresel tasarımı hesaba katan dengeli çerçevesiyle, dürüstlük üzerine düşünmek için kalıcı ve kullanışlı bir kaynak niteliğindedir. Destek olmak isterseniz Dan Ariely kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.